Sorularla Risale sitemize gelen bir soru şöyle: Risaleler hakkında üstadın bana yazdırılmış demesini tenkit edenlere nasıl cevap verebiliriz?
Evet. Şimdi tabii aslında bu ifade üstadın büyüklüğünü ortaya koyan bir ifade olduğu halde maalesef bazıları medarı tenkit ediyor.
Evet.
Yani haşa bu ifadeyi kullanarak, yani Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin her yerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın son peygamber olduğunu ispatlarla ortaya koyduğu halde, değil mi? Ondan sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın büyüklüğünü ortaya koyan eserleri ciddi manada telif eden bir zat olduğu halde maalesef sanki haşa, binler defa haşa, kendisinin de bir peygamber olduğu iddiasını da bununla beraber manada zikredenler olur.
Evet.
Oysa Üstad Hazretleri nasıl ki diyor kuru üzüm çubuğu, o hasretli üzüm taneleri kendisi yapmıyor. Çünkü hem hava kuru, hem çubuk kuru, hem toprak kuru olduğu halde şu kadar hasretli üzüm taneleri meydana gelmesi o üzüm çubuğunun, kuru üzüm çubuğunun işi değildir. Nasıl ki ona Allah bunu takmıştır. Aynı şekilde benim gibi yarım ümmi olan bir zattan, böyle ahir zamanın işte küfriyatı içerisinde böyle bir eserin benden zuhuru elbette benim malım değildir. Bu da değil mi Allah'ın ihsanıdır. O kuru üzüm çubuğuna bunu ihsan eden, ikram eden Allah, benim gibi bir kuru üzüm çubuğu hükmündeki insana da böyle bir nimeti Allah ihsan etmiş dedirtmeye getiriyor.
Evet.
Dolayısıyla buradan buraya niçin varıyorlar? Biliyorsunuz üstadımız eğer bir cümle hem hayra hem şerre yorulabilecek bir yönü varsa, hayra yoranlar şefkatten ve muhabbetten, şerre yoranlar nefretten yaptıklarını bir ayar ve bir delildir diyor üstadımız.
Hmm.
Çok mühim bir şey bu.
Evet.
Misal diyorum, senin bir hareketin var. Öyle bir hareket yaptın ki hem iyiye yorabilirim hem kötüye yorabilirim. Eğer iyiye yorarsam sizi sevdiğimin bir alameti.
Hmm.
Kötüye yorarsam sizi sevmediğimin, nefret ettiğimin bir alameti. İçimde o nefret var, böyle tezahür ediyor.
Evet.
Şimdi Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin bu sözünü iki ayrı insan iki ayrı şekilde değerlendiriyor. Birisi üstada olan nefretten dolayı üstadımızın haşa çok böyle makamperest, onun ise peygamberlik iddiasında bulunan ve Cenab-ı Hak'tan haşa vahiy aldığına kendisini ve insanları inandırmaya çalışan haşa bir sahtekar, bir meczup manasında haşa göstermeye çalışan bir grup var, bir güruh var. Bir grup var ki hakikaten üstadı seven, üstadın bütün eserlerini bilen, üstadın vermek istediği mesajı çok güzel bir şekilde okuyabilen, allamelerden, ulemalardan, meşayihlerden zatlar var ki, ya diyorlar bunun anlaşılmayacak tarafı yok ki. Koca bir Bediüzzaman, peygambere aşık bir Bediüzzaman, ondan sonra bu hizmet-i imani ve Kur'aniyenin en küçük bendi olarak kendisini gören bir Bediüzzaman'ın haşa bu manada bir balapervezane ifadelerde bulunması mümkün değil. Peki nedir bu? O zaman izahını yapıyoruz. Bazıları kendisine bu manada vahiy geldiğini iddia etmeye çalışıyor demesine karşılık bunlar ne diyorlar? Kuru üzüm çubuğu nasıl kendisi o hasiyetli taneleri kendisi yapmamış? Burada da ben yarım ümmi halimle, ondan sonra şu kadarlık kısa bir medrese eğitimi almış bir vaziyetimle, elbette böyle mükemmel herkesi, 40 tabaka insanı, hatta ehli küfrü, hatta en büyük filozofları susturan böyle eserleri yazmak elbette benim işim değildir diyor. Allah'ın bu asırdaki insanlara bir ihsanı, bir ikramıdır. Cenab-ı Hakk'ın Rahim ve Hakim isminin bir tezahürüdür. Seri üsseyir olan bu zamanın evladına böyle kısa ve selametli bir yolu ihsan etmek, rahmeti hakimenin şanındandır kaidesiyle Allah bu asrın insanlarına böyle kısa ve selametli bir yolu Risale-i Nur'da ihsan etmiş. Müellif-i Muhterem'e baktığınız vakit kuru üzüm çubuğu hükmünde, Risale'lere baktığın vakit hasiyetli üzüm taneleri hükmünde. Dolayısıyla bundan zuhuru zahiren muvafık görmüyor. Öyleyse Allah'ın ihsan-ı ikramı açık ve net bir şekilde ayan beyan görünüyor diye şefkatle izah edenler. Bediüzzaman'a muhabbeti olanlar. Oldu mu? Doğru izah da budur.
Evet.
Risale'lerin tavrına baktığın vakit böyle. Mesela bazıları çıkıyorlar, işte Risale-i Nur'da itikada zarar verecek ifadeler var. Hangi ifade söyle, biz ona göre bir konuşalım. Varsa bir yanlış, Risale-i Nur'un talebeleri elhamdülillah ilimden yoksun insanlar değil. Bunu onlar da görsünler.
Hı hı.
Ve varsa bir tasihat yapsınlar. Yoksa bir yanlış, sizin yanlışınız olduğu ortaya çıkar. Siz de tasih edin kanaatinizi. ortaya çıkıyor mesela. Bir iddiada bulunuyor. 25 yerde itikada zarar verecek ifadeleri var diye. Hadi kardeşim göster. Ya bunu bende de filan zat demişti kitabında. Sen okudun mu Risale'leri? Hayır. Onun kitabını getir oradan hiç olmazsa. Ya o da kitapta benim elimde şu anda yok deyip böyle bir iş yapıyor. Yanlış bunlar.
Evet.
Biz Bediüzzaman'ı Kur'an-ı Kerim'in hizmetkarı olarak biliyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir bendesi olarak görüyoruz. Hizmetkar olarak görüyoruz. Ve kendisi de zaten ben Kur'an'ın hizmetkarıyım. Ondan sonra Efendimiz Aleyhisselam'ın hizmetkarıyım diye Risale'nin çok yerlerinde bunu ayan beyan ifade ediyor. Dolayısıyla onların şeylerini bir tarafa bırakıyoruz. Mesela o zaman bazı bilirkişi güya, yani bilirkişi ismi ama adam filozof, felsefeci. Ama bakıyorsun ki din ve iman noktasında ciddi manada karanlıkta olan bir insan.
Evet.
Risaleleri ona veriyorlar ki bak hele burada yanlışlıklar var mı? O da o zaman şöyle bir iddiada bulunmuş.
Evet, vukufsuz ehli vukuf.
Vukufsuz ehli vukuf. Tam ifade evet. O. Tabii. Yani bunlar var ya masar gibi geliyor şu andaki insanlara. Risaleler gibi yüksek iman hakikatlarını, Kur'an ve İslam hakikatlerini anlatan risaleleri kimin ellerine vermişler ki? Alın bir değerlendirin de bize bir rapor sunun. Sizin ehliyetiniz ne? Vukufsuz ehli vukuf. Üstadımız çok güzel oturtmuş. Yani.
Biraz mürekkep yalamış felsefeden. Ya,
felsefeden.
Evet.
Başka şeylerden. Hadi medrese ilmi de görse deriz ki ya bu adam hiç olmazsa biraz medrese şey de var, biraz insaflı olur. Biraz ilmi var yani. Değil. İşte Said Nursi eliyle yazdığı kitabı Allah'a isnat edip, Allah'a nispet edip bunu kendi iradesiyle değil de Allah tarafından kendisine yazdırıldığı iddiasındadır diye bu manada rapor sunmuşlar. Ve bunu da üstadımızın 81 hatasını ispat ettiği meşhur savcının eliyle de mahkemede sunuyorlar. Şeklindeki bu manadaki sözlerine karşı üstad eseri şöyle cevap veriyor. Mesela diyelim ki mektubat 28. mektup 7. risalede çok tetkikat ve taharriyatın yani araştırma ve incelemenin neticesiyle ancak husul bulan, meydana gelen o çeşit risaleler fevkade bir süratle hem idrakimi ve fikrimi müşevveş eden sıkıntılı inkibaz vakitlerinde yazılması dahi bir eseri inayet ve bir ikram-ı Rabbani'dir. Yani en sıkıntılı olduğum vakitte, en münkabız, inkibaz halinde olduğum dar hariç ruhiye içerisinde bulunduğum vakitte bunlar bana kendi irademle oturup da ben yazamam. Zaten derdim bana yeter. Ama oturup da yazıyorsam hem de kısa bir zamanda hem de acele bir şekilde belli ki bunlar benim malım değil. Bir zamanlar bir ilim adamı Üstad Bediüzzaman Seri için düzenlenen sempozyumlara katılmıştı. Onun tebliği de özetle şuydu. Bu risaleler Bediüzzaman eseri değil diye. Şimdi eseri değil çok manaya geliyor. Üstad Seri acaba bir yerden mi bu manada intihar etmiş? O manada olursa içimiz rahat. Niye? Risaleler hiç şimdiye kadar kimsenin yazamadığı tarzda usulde yazılmış. Peki bu ne demek istiyor? Eğer üstadın dediği kurucum çubuğu hükmündeysen bu orada o yüksek yerde sunulacak tebliğ değerinde olmaması icap ediyor. Peki ne demek istiyorsun? Çok güzel bir izah getirmişti. Hoşuma gitti. Dedi ki düşünün ki bir insan mazlum, masum, ondan sonra memleketinden koparılmış, sürgün edilmiş, ailesinden, sevdiklerinden uzak bir yerde, kimsesi yok, yaşlı ve hasta. Bununla beraber kendisine gönül vermiş olan insanlarla da hapse atılmış. Böyle bir zat eğer ifadelerinde kuvvet varsa, değer varsa, ondan sonra tesir varsa bunun yazacağı eser kan, barut, intikam bu gibi şeylerdir yani. Genellikle de baktığımız vakit hep öyle yani. Ama Bediüzzaman eseri en mükemmel ve imana dair eserleri en sıkıntılı ve en fazla işkence altında olduğu hapishanelerde ve esarethanelerde yazmış diyor. Mesela şimdi 30. Lema'ya, Esma-i Sitte'ye baktığın vakit.
Evet.
Mesela Medreset-ü Zehra
15.
Şua. El-Hüccet-ü Zehra 15. Şua mesela. El-Hüccet-ü Zehra. Bütün bunlara baktığımız vakit nerede yazmış?
Afyon'da.
Eskişehir, Afyon. Bu manada en sıkıntılı olduğu, evet. Kabız olduğu vakitlerde. Dolayısıyla diyor ki üstadımız ben bu eserlerin sahibi değilim derken bunu lütfen iyice tartın diyor. Dolayısıyla bu eserler hakikaten Risale, üstadın eseri değil. Üstada Allah'ın ihsan ettiği, ikram ettiği eserlerdir. Mesela üstadımıza misal veriyor burada. Evet, ekser kardeşlerim ve yanımdaki umum arkadaşlarım ve müstensihler, yani risaleleri çoğaltanlar, biliyorlar ki 19. mektubun 5 parçası birkaç gün zarfında, her gün 2-3 saatte ve mecmu'u toplamı 12 saatte hiçbir kitaba müracaat edilmeden yazılması. 4000 kadar ravi var orada. Değil mi? 300 kadar mucize var orada. Hı. Hemen hemen 100-120 sayfa kadar da eser. Mektubatın 3'te 1'i kadar. Şimdi bunu her gün 2-3 saat çalışmak suretiyle 3-4 gün içerisinde toplamı 10-12 saatte yazılmış bir eser. Hatta en mühim bir parça ve o parçada lafzı Resul-i Ekrem Aleyhisselam kelimesine zahir bir hatem-i nübüvveti gösteren 4. cüz 3-4 saatte. Dağda yağmur altında ezber yazılmış. Yanında hiçbir kütüb-i İslamiye yok. Yani şu kadar kütüphaneler, şu kadar işte diye mesela hizmetçiler, ondan sonra gelsin kahveler gitsin çaylar, ondan sonra masa başında telefon istemiyorum, ondan sonra kimse kapımı çalmasın, kimse rahatsız etmesin, ben bir ilme dalacağım gibi bir ortamda değil. Dağ başında yağmur yağıyor. Ondan sonra bağlarda
sürgün,
kimsesiz, bir kez, evet. Hiçbir kitap yok yanında Kur'an'dan başka. Ya. Yağmur altında ezber yazılmış ve 30. söz gibi, yani ene ve zerre, mühim ve dakik bir risale 6 saat içinde bir bağda yazılmış ve 28. söz Süleyman'ın bahçesinde bir nihayet 2 saat içinde yazılması gibi. Yani 2 saatte sen oturup da onu okuyamıyorsun yani. Hızlı hızlı yazdırıyor. Demek ki nasıl bir şeyse sen o şeye girdin mi, atmosfere girdin mi, değil mi? Evet. Bir anda bakıyorsun bir şeyler gelmeye başlıyor. Yani ilham ile vahiy arasındaki farkı bilmeyen insanların değerlendirmesi bunlar ya. Yani Allah bir arıya bile وَوْحَ رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ diye, değil mi? Evet. Ondan sonra küre-i arz vahye ve ilhama mazhar olup sallanıyor. اِذَا زُزِلَتْلَرْدُ زِلْزَالَهَا, değil mi? Şimdi bu gibi şeyleri anlamayan bir insan, bu farkları anlamayan bir insan bu meseleyi nasıl anlasın? Dolayısıyla üstadımız İlhamın mertebelerini anlatıyor. Hayvanların ilhamı var, küre-i arzın ilhamı var, meleklerin ilhamı var, avam insanların, yüksek derecedeki insanların ilhamları var. Elbette öyle bir seviyeye geliyorsun ki nefsi mülheme dediğimiz bir mertebeye gelen bir insan ne yapma başlıyor? İlhama mazhar olma başlıyor. Ya bunu anlamayacak ne var ki ya? Bir hayvanın ilhamı olur da, üstadımız kediyi misal veriyor mesela. Kedi gibi bazı hayvan gözleri kapandığı vakit o sevki Rabbani ile, ilham-ı Rabbani ile gider, gözüne faydalı olacak otu bulur, gözlerine sürer, izni ilahiyle iyileşir. Evet. Şimdi bu var ya.
Çok antika bir olay.
Ya şimdi bir kediye ilham eden, ondan sonra balıklara ilham eden, arılara ilham eden, açık ayetle açık bir şey. Nahl suresinde geçen وَهَا رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ Rabbin bal arısına vahyetti. Değil mi? O vahiy biz ilham olarak şey yapıyoruz. Şimdi Bediüzzaman gibi, İmam-ı Gazali gibi, İmam-ı Rabbani gibi zatlar Allah bana bunu sünuhat kabirinden, tüluat kabirinden, ilham kabirinden yazdırdı gibi bazı risaleler için deseler bunu niye garipseyelim? Ya da niye haddimizi aşıp kendisinin zihninin en ucundan bile geçmeyen peygamberlik iddiası gibi bir şeyle bağlayalım? Bu da herhalde bir kastın neticesidir yani.
İlmi bir enaniyet var yani, evet. Bunu söyleyenlerde. Çekememezlik, kıskançlığın neticesi.
Aynen öyle.
Hem başta dediniz nefretten kaynaklanıyor.
Evet.
Bir de nefret ettirme var.
Evet.
Yani insanları soğutup bu eserlerden ellerini çekme gibi bir
uzaklaştırma gibi.
Kasıt da söz konusu.
Allah razı olsun.
Allah muhafaza eylesin.
Ekser risaleler böyle olması ve eskiden beri sıkıntılı ve münkabuz olduğum zaman en zahir hakikatları dahi beyan edemediğimi, belki bilemediğimi yakın dostlarım biliyorlar. Hususan o sıkıntıya hastalık da ilave edilse daha ziyade beni dersten, teliften men etmekle beraber en mühim sözler ve risaleler en sıkıntılı ve hastalıklı zamanında, bak en mühim risaleler, evet, en sıkıntılı ve hastalıklı zamanında en süratli bir tarzda yazılması. Doğrudan doğruya bir inayeti ilahiye ve bir ikram-ı Rabbani ve bir kerameti Kur'aniye olmazsa nedir? İşte üstadımızın 28. mektubun 7. risalesinde verdiği bu şey bize gösteriyor ki en sıkıntılı, en hastalıklı, en münkabız olduğu vakitlerde en güzel eserleri ve en hızlı bir şekilde yazması gösteriyor ki bunlar ilham kabilinden, sünuhat kabilinden olarak kendisine yazdırmış eserlerdir. Hı. Bütün risaleler için aynı şeyi söyleyebilir miyiz? Her şey için rahat bir şekilde söyleyebilsek de üstadımız onlar için söylemiyor. Bazı özel risaleler için bunu söylüyor. Bana yazdırıldı diye bu manada ifade ediyor. Bunu da biz şefkatle, hikmetle ve Kur'an'ın talebesine yakışır bir şekilde ne yapmamız lazım? Bu ifadeyi kullanmamız ve izah etmemiz lazım ki Bediüzzaman ehli iman, imanını murad etmiş kurtulmasını, Ya Rabbi dert benimdir, deva Kur'an'ındır demiş. Cenab-ı Hakk'a yalvarmış. Bundan dolayı da Cenab-ı Hak ona, kalbine, ruhuna bu güzelim hakikatları ne yapmış? Nasip etmiş. O da ta ki ehli imanın imanını kurtarsın yani. Bunu anlamayacak herhalde bir şey yok yani.
Evet, Allah razı olsun. Amin.